Ayrım 7.
Sayfa 57. Alt sosyoekonomik seviyeden gelen kızların suç işleme ihtimalleri aile ve çevre bağlarının yeterince güçlü olmamasından, stabil komşuluk çevrelerinin olmamasından da kaynaklanır. Ayrıca aile içinde ebeveyn çocuk gerginliği, kız ve erkek çocukların sosyalizasyonunda uygulanan çifte standartta kız çocuklarının suç işlemesine etki etmektedir. Dönmezer sulhi, suç oranlarındaki farklılıkların muhtemel nedenlerini ve suç türlerinde cinsiyete bağlı değişmeleri açıklamaya çalışmıştır. Yeni doğan çocuğu öldürme, zehirleyerek adam öldürme, hakaret gibi suçların tipik kadın suçları olduğunu ifade eden Dönmezer, sosyal değişmeye paralel olarak bu tipolojide farklılaşmalar ve suç sıklığında kadınlar aleyhine artışlar olduğunu da belirtmiştir. Başka birçok sebebe ek olarak ona göre hoşgörü toplumun yaygınlaşması, aile içinde ebeveyn kontrolü ve otoritesinin zayıflaması, geleneklerin etkilerinin daha az hissedilmesi kadın suçluluğunu artıran faktörlerdir. Bir görüşe göre kadın ve erkeğin iş yerlerinde otorite kullanımlarının ev ve aile içi ilişkilere yansıma biçimi önem arz eder. İş yerinde otorite pozisyonları ev içindeki karı kocanın pozisyonlarını da aynı biçimde etkileyecektir. Bu durum ailede yetişmekte olan gençlere yansıyacak, ileride onların risk göze alma ihtimallerini etkileyecektir. Risk göze alma ihtimalleri de cinsiyete göre farklılık göstererek aynı şekilde suçlulukta cinsiyet dağılımını etkileyecektir. Ekonomik gelişme sonucu piyasadaki malların çeşitlenmesi ve çoğalması, alışverişlerde kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, tipik kadın suçları niteliği taşıyan hırsızlık ve dolandırıcılık oranlarını artırmaktadır. Sosyoekonomik gelişmeyle birlikte ortaya çıkan kentleşme, bürokratikleşme, formal sosyal kontrol araçlarının da gelişmesine yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak kadın suç oranları, suç istatistiklerine gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerden daha fazla yansımaktadır. Merkezden çevreye gidildikçe suç oranlarında azalma görülür. Bu durum nüfus sıklığı, yoksulluk, suçlu tiplerinin prestijlerinin yüksek oluşu gibi bölgenin özellikleri ile açıklanabilir. Şiddet oranının yüksek olduğu merkezi iş bölgesini çevreleyen geçiş bölgesinde bu özelliklere ek olarak diğer tür sosyal problemler de sık görülür. Bu bölgelerde suçluluk, şiddet gelenek halinde kuşaktan kuşağa, özellikle erkek çocuklara geçirilmektedir. Ayrıca bu bölgelerin ayırıcı özelliği sosyal organizasyonluktur. Kadın ve ruhsal bozukluklar. Cinsiyet bir etiyolojik etken olabilir mi? Orhan Doğan. İnsanın yaşamında karşılaştığı ya da doğuştan var olan çeşitli etkenler ve çeşitli sorunlar ruhsal belirtilere ya da ruhsal bozukluklara neden olabilmektedir. Ancak her etkenin ya da her sorunun herkeste aynı düzeyde etkilenme yaratmadığı, kişiler arasında farklar olduğu da bilinmektedir. Bu etkenler arasında en önemlileri genetik, biyolojik, biyokimyasal, yapısal, endokrin, kültürel, bilişsel ve öğrenme ile ilgili olanlardır. Ruhsal belirtiler ve ruhsal bozukluklarla ilgili gerek etiyolojik gerekse epidemiyolojik çalışmalarda çıkış noktası olarak alınan çok çeşitli değişken vardır ve bunlardan biri de cinsiyettir. Çalışmalarda çıkış noktası olarak alınan etkenlerin bir bölümü etiyolojik, bir bölümü ortaya çıkarıcı, bir bölümü de risk etkenleri olarak nitelendirilmektedir. Ancak bunların sınırları birbirinden kesin olarak ayrılmış değildir. Örneğin depresif bozuklukların etiyolojik etkenleri arasında yaşam olayları ve çevresel stres, öğrenilmiş çaresizlik, hastalık öncesi kişilik özellikleri gibi etkenler de yer almaktadır. Ruhsal toplumsal etkenler başlığında yer alan bu etkenler aile yaşamı ve ilişkileri, toplumsallaşma, cinsiyet rolleri ve kültürel özelliklerle ilgilidir. Ruhsal belirtilerin ve bozuklukların dağılımı, özellikleri bu etkenlere göre de incelenmektedir. Bu etkenlerde biyolojik ve genetik etkenler başlıklarında yer alan etkenler gibi kesin etiyolojik göstergeler değildir. Göreli farkları yansıtır. Cinsiyet ruhsal bozukluklar için risk etkenleri arasında kabul edilir. Bir risk etkeniyle bir bozukluk arasında nedensel bir ilişki vardır ve bu ilişki gösterilebilir. Bu etken ya özgül ya da ilgili bir etkendir. Ancak risk etkeniyle bozukluk arasındaki ilişkinin etiyolojik bir nitelikte olmadığı görüşü yaygındır. Kadın, ruhsal belirtiler ve bozukluklar. Ruhsal belirtilerin ve bozuklukların cinsiyete göre dağılımlarını gösteren çalışmalarda ruhsal bozuklukların çoğunun kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda görüldüğü bulunmuştur. Kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda görülen bozukluklar, mut bozuklukları, nevrotik bozukluklar, yeme bozuklukları, bazı kişilik bozuklukları, dissosiyatif kimlik bozukluğu, intihar girişimidir. Erkeklerde ise madde kötüye kullanımı, bağımlılığı, antisosyal kişilik bozukluğu, çocukluk çağı ruhsal bozuklukları daha yüksek oranda görülmektedir. Bu bozukluklar tek tek gözden geçirildiğinde daha yüksek oranda görülmelerinin çocuk yetiştirme biçimleriyle, toplumsal beklentilerle, baskılarla, ilişkilerle, kişilik özellikleriyle, yapısıyla, öğrenmeyle yakından ilgili oldukları görülmektedir. Tüm bunlar ruhsal, toplumsal ya da kültürel etkenler başlığında toplanabilir. Bu ruhsal bozuklukların etiyolojik etkenleri arasında kültürel etkenlerin öğrenmenin önemli olduğu görülmektedir. Fizyolojik ve hormonal özelliklere göre kadınlara özgü bazı bozuklukların ve durumların görüldüğü bir gerçektir. Örneğin annelik hüznü, premenstrüel disforik bozukluk, postpartum bozukluklar, hamilelik, abortus, histerektomi, menopoz, salt kadınlarda görülür. Bu bozukluklar ve durumlar dışında kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda görülen bozukluklarla hormonal özellikler arasında doğrudan etiyolojik bir ilişki kurulmamaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda görüldüğü belirtilen bozukluklar her ırk ya da her kültür için yaklaşık olarak aynı oranda görülmektedir. Örneğin depresyon için tüm toplumlarda kadın erkek oranı yaklaşık olarak 2'dir. Irk ya da kültür ve toplumsal koşulların değişmesine karşın kadın erkek oranının değişmemesi bu bulgunun salt kültüre bağlanamayacağını, başka etkenlerin de rolünün olduğunu düşündürmektedir. Sonuç: yukarıdaki bilgiler ve görüşler birçok ruhsal bozukluğun evrensel olarak kadınlarda erkeklerden daha yüksek oranda görülmesinin basit bir açıklamasının olmadığını, salt hormonal yönden yapılacak açıklamaların yetersiz kalabileceğini ve çalışmalarla da henüz ortaya konmadığını göstermektedir. Her ne kadar tek tek her biri etiyolojik açıklamalardan uzak olsa da kültürel etkenlerin, hormonal özelliklerin ve bunlarla birlikte cinsiyetin ayrı ayrı ya da birlikte etiyolojik bir etkiye sahip oldukları düşünülebilir. Bu aşamada cinsiyetin ruhsal bozukluklar için bir etiyolojik etken mi, bir risk etkeni mi yoksa bir ortaya çıkarıcı etken mi olduğu açık değildir. Ancak nevrotik bozukluklar başta olmak üzere bazı bozukluklar için cinsiyetin bir etiyolojik etken olarak düşünülebileceği kanısındayım. Cinsiyet grup olarak daha çok ruhsal, toplumsal ya da kültürel etkenlerin içinde yer alabilir. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir noktada hormonal özelliklerin ayrıntılı biçimde incelenmesinin gerektiğidir. Hormonal özelliklerin etiyolojik bir rolünün olduğu saptanırsa cinsiyet biyolojik etkenler arasında yer almalıdır. Ruhsal travma, PTSB ve kadın, Pakize Çervatoğlu, Geyran. Katastrofik travma ve PTSB konusunda üretilen bilgilerin başlangıç noktası, savaş ve doğal afet sonrası yürütülen çalışmalara dayanmaktadır. Klinik başvurular arasında PTSB ve ruhsal travma ile karşılaşma sıklığının yüksek oranları dikkat çekici bulunurken, konu ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların sayıca az olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarında kadınlarda erkeklerden daha fazla PTSB gelişme riski bulunduğu ve yine kadınların daha yüksek komorbidit gösterdiği ortaya konmuştur. PTSB sıklığı bağlamında ortaya konan cinsiyetle ilişkili farklılık, PTSB-U gelişimini konusunda kadın cinsiyetinin bir yatkınlık oluşturabileceği konusunu tartışmaya açmıştır. Nitekim konuyla ilgili biriken bilgi ve deneyimler, travmanın kendisi, niteliği, şiddeti, tekrarlayıcılığı yanında cinsiyet faktörünü de içeren travma öncesi sonrası bireysel yatkınlıkların sonuç patolojilerin sıklığı ve niteliği üzerinde etkili olduğunu düşündürtmektedir. PTSD bağlamında tartışmaya açılan cinsiyete özgü farklılıklar benzer şekilde diğer anksiyete bozukluklarında saptanan sonuçlarla da uyumludur. Tartışmanın diğer bir boyutu ise sonuç patolojilerden bağımsız olarak ruhsal travma ile karşılaşma sıklığı ve travma tipi bağlamında cinsiyete özgü bir eğilimin farklılığın olup olmadığıdır. Çünkü bu anlamda gösterilen cinsiyete özgü bir eğilim, farklılık, PTSB konusundaki temel kabulümüze uygun bir şekilde kadınlardaki daha yüksek PTSB oranlarını açıklamaya önemli katkıda bulunacaktır. Konu ile ilgili çalışmalarda cinsiyetin PTSB'nin ortaya çıkışıyla değil, süregenleşmesi ile ilişkili bir risk faktörü olduğu yönünde de sonuçlar ortaya konmuştur. Oysa benzer travmatik deneyim sonrası ortaya çıkan patolojik yanıtlarda cinsiyete özgü farklılıkları araştıran çalışma sayısı oldukça az sayıdadır. Dolayısıyla belli tip travmalarla karşılaşma ve PTSB gelişiminde kadın olmanın yarattığı risk veya yatkınlıklar konusundaki bilgilerimiz de henüz sınırlıdır. Konu ile ilgili sonuçları cinsiyete özgü eğilim ve yatkınlık bakış açısından yorumlanması ancak çalışmaların şu başlıklarla gözden geçirilmesi durumunda mümkün olabilir. Alanda yürütülen çalışmaların sonuçları. Bazı özel travma, tecavüz, ensest, savaş tiplerinde yürütülen çalışmalar, sadece kadınlar üzerinde yürütülen çalışmalar, çocukluk dönem travmaları ile ilgili çalışmalar, klinik başvurular üzerinde yürütülen çalışmalar, Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi Ruhsal Travma Tedavi Merkezi'ne 1.1.1997'den itibaren 15 aylık sürede değerlendirilen toplam 49 olgunun cinsiyete özgü sayısal dağılımında 32 kadın ve 17 erkek müracaatı olduğu görülmüştür. Başvurular arasında saptanan travma tipinde ise 3 grup travmada belirgin bir sayısal kümeleşme ve homojen cinsiyet dağılımı olduğu saptanmıştır. Başvurularda en sık saptanan travma tipleri 1. Ensest, 11 erişkin kadın, 2. Güneydoğu'da sıcak çatışma, 11 erişkin erkek, 3. Aile içi eş tarafından uygulanan dayak, 9 erişkin kadın idi. Toplam 20 kadın aile içi fizik veya cinsel saldırıya uğramıştı. Bu sayı 32 kadın başvurunun yarısından fazlasını içeriyordu. Yine 17 erkek müracaatın 11'i savaş travması yaşamışlardı. Başvurularda dikkat çeken sayısal dağılım, konunun kaynakçadaki durumu ve ilgili çalışmaların cinsiyete özgü gözden geçirilme ve bu yazının sunulma motivasyonunu yaratmıştır. Konu ile ilgili erişkinler üzerinde yürütülen az sayıdaki alan çalışmasına bakıldığında 1. Robbins ve arkadaşları 1981 yürüttükleri çalışmada tüm olgularda travma ile karşılaşma sıklığı %39 iken travma ile karşılaşanların %24'ünde PTSB vardı. PTSB gelişiminde sadece tecavüz travması cinsiyete özgü farklılık gösteriyordu. Tecavüze uğrayan kadınların %80'inde PTSB vardı. Süregenleşme ile ilgili faktörler arasında kadın olmak erkeklere göre 4 kat fazla önemli bir değişken olarak saptandı. Ancak çalışmada sadece belli travma tiplerini araştırıldığı ve travmatik deneyimi açıklamaya isteklilik yönünden kadın erkek farkı olup olmadığına bakılmadığı görülmektedir. 2. Kotler ve arkadaşları 1992 çalışmalarında kadın cinsiyeti, ruhsal travma ile karşılaşma ve PTSB gelişimi açısından risk faktörü olarak bulunmuştur. 3. Norris ve arkadaşları 1992 çalışmasında ise yine kadınlarda cinsel saldırı tipi travma oranları yüksek bulunmuştur. Erkeklerde ise trafik kazaları, savaş ve aile dışı fizik saldırı tipi travmalar yüksek oranda olduğu görülmüştür. 4. Braslu ve arkadaşları 1997 çalışmalarında ise yaşam boyu travma ile karşılaşma sıklığı ve sayısı yönünden cinsiyete özgü bir farklılık saptanmazken kadınlarda PTSB oranları yüksek bulunmuştur. Yine kadınlarda travma öncesi dönemde anksiyete bozukluğu, major depresif bozukluk şeklinde diğer bir psikiyatrik tanının varlığı yüksek orandaydı. PTSB gelişiminde cinsiyete özgü farklılığın çocukluk dönem travma öyküsü ile belirgin bir ilişkisi saptandı. Tecavüz travması diğer travma tiplerinden farklı olarak en sık PTSB ile ilişkiliydi. Bu sonuç travma ile karşılaşma riski kontrol edildiğinde de ısrar etmekteydi. Sonuç olarak alan çalışmalarında travma sıklığı ve cinsiyete özgü eğilim bağlamında önemli bulgular saptanmıştır. Ancak alan çalışmaları şiddet ve nitelik açısından homojen travma tipleri üzerinde yürütülmemiş olmalarından kaynaklanan problemleri içermektedir. Yine de bu çalışmaların sonuçları 1. Kadınlarda cinsel saldırı ile karşılaşma riskinin yüksek oranlarını 2. Cinsel saldırı sonrası PTSB gelişme riskinin yüksek oranlarını göstermektedir. Buna dayanarak da kadın olmanın hem belli nitelik ve şiddette özel bir travma tipiyle karşılaşma ve hem de PTSB gelişimi ile ilgili risk faktörü olduğu söylenebilir. Doğal kazaların erişkin afetzedeleri üzerinde yürütülen çalışmalarda cinsiyete özgü farklılığın saptanmaması sonuçları destekler niteliktedir. Bu çalışmaların sadece bazılarında kadın olmak kötü prognoz ve süregenleşme ile ilişkili bulunmuştur. Savaş gazileri üzerinde yürütülen ve kadın erkek farkına bakılan az sayıdaki çalışmada ise erken dönem yanıtta kadın erkek farkı bulunmazken erkekler yaşam boyu PTSB gelişimi için daha riskli bulunmuştur. Bu sonuçlar cinsel saldırı travmalarına benzer şekilde savaş travmasının cinsiyet faktörü ile bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Erişkin kadın gruplarında sık araştırılan diğer bir travma tipi dayak ve aile içi şiddettir. Alan çalışmalarında kadınlar arasında saptanan oranların zannedildiğinden yüksek olduğu ve homojen gruplarda yürütülen çalışmalarında daha yüksek PTSB oranları ile ilişkisi gösterilmiştir. Benzer şekilde tecavüz travmasına uğrayan kadınlar arasında yüksek PTSB oranları saptanmıştır. Çocuklar üzerinde yürütülen çalışmalarda ise kız çocuklarının yüksek oranlarda cinsel saldırı ile karşılaşma riski taşıdığı görülmüştür. Yine ensest oranları kız çocuklarda daha yüksektir. Heteroseksüel saldırıların hedefi çoğunlukla kız çocuklarıdır. Kız çocuklarda saldırganlarını suçlama eğilimi erkek çocuklara göre daha düşük orandadır. Erken çocukluk dönem cinsel travmaları erişkin dönem cinsel saldırıları ile karşılaşma riskini predikte etmektedir. Klinik başvurular arasında da özellikle kadınlarda tanınan bağımsız olarak erken çocukluk dönem cinsel saldırı öyküsü yüksek bulunmuştur. Çocukluğunda cinsel saldırıya maruz kalanların %73'ünde PTSB saptanmıştır. Yaşanan travmanın şiddeti ve karşılaşma yaşı ile komorbid diğer bir psikiyatrik tanı arasında ilişki saptanmıştır. Çocukluk döneminde cinsel istismar öyküsü olanlarda diğer anksiyete bozuklukları, depresyon ve cinsel işlev bozuklukları yüksek oranlarda bulunmuştur. Bu tip travmatik deneyimi olanlarda PTSB belirtilerine eşlik eden disosiyasyon, anksiyete, öfke, kontrol güçlüğü, uyku bozukluğu, madde kullanımı, intihar eğilimi, tekrarlayan travmalarla karşılaşma sıklığı yüksek oranlardadır. Sonuç: cinsel tip saldırılar, erken çocukluk dönemi aile içi cinsel saldırılar, aile içi fizik saldırı ve dayak ile karşılaşma riski kadınlar arasında daha yüksektir. Kadınlar için travmatize olma riski ev içi güvenli ortamlarda azalmamakta, tam tersine artmaktadır. Kız çocukları küçük yaşlarda aile içinde yakın ilişki kişileri tarafından travmatize edilme riski taşımaktadır. Çocuğun gelişim sürecini ve travma ile başa çıkma çaba ve becerilerini destekleyen sistemin travmayı taşıyan ortam olması gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır. Bu ortamın çocuğa ve travmaya yaklaşımındaki çatışmalı tutumlar ile sonuç, patolojilerin sıklığı ve niteliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünülebilir. Sonuç olarak PTSB'nin özgül belirtileri yanı sıra komorbid diğer bir psikiyatrik tanı ve afektif davranışsal ve disosyatif belirtilerin yer aldığı yelpaze üzerinde Dışa vuran karmaşık sonuç patolojiler kadınlarda daha yüksek oranlardadır. Bu durumun ise süregenleşme ile ilişkili önemli bir risk faktörü olduğu kestirilebilir. PTSD bağlamında klinik pratiğimizde yer bulan cinsellik ve şiddet kişiye özel bir mesele gibi görünürse de aslında kamusal bir alandadır. Karşılaşılan travmaya verilen bireysel ve toplumsal anlam ve atıflarla sonuç patolojiler arasında üzerinde durulan ilişkinin cinsiyet faktöründen etkilenmesi kaçınılmazdır. Toplumsal ve kültürel değerler mağdurun travma ile baş etme sürecinde etkilidirler. Eğer cinsiyet kavramını sadece medikal model bağlamındaki biyolojik cinsiyet tanımıyla sınırlı bir anlayışla ele almıyorsak, bu sonuçlar oldukça anlamlıdır. Biyolojik ve doğal olanın her nasılsa toplumsal olandan daha gerçek olduğunu öne süren varsayımların içimize sindiğini zannetmiyorum. Biyolojinin ilgili profesyonellerin bile güçlükle hayal edebileceği konulara açıklık getirmeye zorlanması, ataerkilliğin evrenselliğini, psikanalizin yararlılığını, kapitalizmin etkisini ve erkeklerin uyguladığı cinsel şiddetin önemini azaltmadı. Bugün artık kadınlar toplumsal ve kamusal alanda erkeklerle eşit haklar talep ediyorlar. Ancak kadınların toplumsal hayata tam bir varlık olarak katılmaları ve cinsellikte, meslek hayatında ve kamusal alandaki olanakların kadınlara açılması, yakın ilişkilerdeki güç, çatışma ve kaygı sorunlarını değiştirmedi. Cinsiyetçi klişeler etkileyici bir duyarlılık ve elastikiyet göstererek bizimle birlikte sürüyorlar. Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller, sosyalleşme, gelişme, psikoloji ve psikopatoloji alanlarından cinsiyete özgü farklılıklara dikkat çekme konusunda önderlik etmektedirler.